Küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programına hoş geldiniz. Programın hazırlayıcısı Can Acun, program yapımcısı Murat Baran ve sunucunuz ben Murat Yeşiltaş ve teknik masada sesimizi sizlere teknisyen Tolga Kökten iletiyor. Can merhaba.
Merhabalar.
Bugünkü programımızın konuları arasında aktif olarak devam eden birkaç tane husus var. Bir tanesi Birleşmiş Milletler evet. Genel Kurulu. Biliyorsun Eylül ayının genellikle 3. haftasına girerken New York'ta Birleşmiş Milletler'in merkezinde bütün dünya liderleri bir araya geliyor. Aslında bütün dünya liderleri derken herkes de katılmıyor. Yine doğru. Çin Devlet Başkanı bu zirvede yok. Rusya Devlet Başkanı zaten gitmiyor. Uzun zamandan beri gitmiyor. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yani özellikle Güvenlik Konseyi 5 daim üyesinden sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin
diğer
başkanı,
dördünün başkanı
orada olacak. Yoklar. Türkiye geniş bir katılımcı heyetle orada bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi, dün ve bugün birçok noktada temasları oldu. Önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu sene Birleşmiş Milletler'in gündemi kalkınma. Aslında geriye dönük şöyle birkaç haftaya baktığımızda jeopolitik hamlelerin, stratejik hamlelerin yapıldığını gördük. Bir tarafta BRICS vardı, diğer tarafta G20, G20'den çıkan Çin'e yönelik yeni bir hamle olarak tarif edilen evet. bu Hindistan, Arap, Avrupa koridoru yeni bir kuşak yol projesine alternatif olarak ortaya koyuldu. Gerçekçi olup olmadığından ve yapılabilir olup olmadığından farklı olarak tartışıldı. Dolayısıyla herkes hamlelerini yaptı. Şimdi Birleşmiş Milletler'de genel kurulda hitap edecekler. Her lider tabii kendi perspektifinden meseleleri anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her zaman olduğu gibi Birleşmiş Milletler reformuna yönelik bir çağrıda bulunması bekleniyor ki Biden da evet. bu konuda Güvenlik Konseyi ile ilgili bir mesaj verme ihtimalinin olduğu söyleniyor. Yani bir Güvenlik Konseyi'nin iki tane üyesi var. Bir tanesi yani Batı ile anlaşmazlık içerisinde olan, bir tanesi Çin, bir tanesi Rusya. Diğer üyeler ABD, Fransa ve İngiltere. Ama bunlar arasında bir ortak bir kararın, uyumlu bir kararın çıkması mümkün değil. Neredeyse. Herhangi bir konuyu masaya yatırsak Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya, Latin Amerika'ya veya göç sorununa, İslamofobiye, hangi konuya yönelik bir masa kurarsan kur bu beşli arasında ortak bir kararın çıkması mümkün değil. Çünkü bu ülkeler zaten sorunun, problemin kaynağı. Yani evet. Rusya Ukrayna'yı işgal etti, Çin'le ilgili başka sıkıntılar var. ABD, Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu dikkate almadan Irak'ı işgal etti. Yine Fransa'nın başka noktadaki politikaları var, uyum göstermeyen. Dolayısıyla hakikaten Birleşmiş Milletler çalışmıyor. Dünyadaki mevcut jeopolitik dengeyi de yansıtmıyor aslında. Hindistan'a bakıyorsunuz, Çin'den nüfus olarak daha büyük, ekonomik olarak İngiltere'nin üzerinde. Ama Güvenlik Konseyi'nde veya dünyanın yönetilmesi noktasında bir karşılığı sahip değil. Bölgeler arasında bir eşitsizlik var. Daha fazla Avrupalı ülke var. Kuzey veya güney ayrıntısı olarak, detay olarak baktığımızda küresel güneyden hiçbir ülke Birleşmiş Milletler içerisinde söz sahibi değil. Türkiye'de bu bağlamda yeni bir öneri sunuyor aslında. Genel kurulun daha aktif olmasını öneriyor. Özellikle genel kurulun anayasa yapıcı bir parlamento gibi çalışması gerektiğini, evet. kararların oradan alınması gerektiğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sayısının artırılması suretiyle de bu alınan kararları uygulamakla yükümlü olması gerektiğini, veto gücünün de ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Çünkü veto gücü önemli bir araç ve gerçekten de ülkeler kendi ulusal çıkarlarına göre veto güçlerini kullanıyorlar. Kınama kararlarında bile biliyorsun. Mesela İsrail söz konusu olunca Amerika Birleşik Devletleri direkt kınamayı evet. veto ediyor. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler krizlerin çözümü konusunda etkin bir rol alamıyor, krizleri çözemiyor. Şeffaf değil ve hesap verebilir bir yapı değil. Yeni bir tartışma bu anlamda yapılıyor ama tabii ki ne kadar gerçekçi? Yani reform yapılabilir mi? Büyük güçler reform yapılmasını istiyor mu? Böyle bir konjonktürde miyiz ve bu reform yapılmazsa ne olur? Biraz bunu tartışalım Birleşmiş Milletleri ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları olacak. Oldu da. Bence en önemli konu ABD ile F-16 meselesi. Orada Biden'la bir görüşmesi olacak gibi gözüküyor ama oradan nasıl bir sonuç çıkar? Vermiş olduğu demeçlerde Türk parlamentosunun İsveç onayına henüz hazır olmadığını söyledi. Bu da geçtiğimiz Haziran ayında yapılan NATO zirvesinden yeni bir noktaya doğru ilerlediğimizi yavaş yavaş bize gösteriyor. Evet. Öte yandan bir takım şeyler var. Yine kıpırdanmalar var. Askeri çatışmalar anlamında. Bugün yine Azerbaycan bir anti terör operasyonu başlattığını Karabağ'da evet. ilan etti. Son birkaç gündür bazı saldırılar olmuştu. Özellikle Azerbaycan askeri kuvvetlerine yönelik ve sivillerin hayatını da kaybettiği bazı saldırılar olmuştu. Burada tansiyon yükselecek gibi duruyor ama yine de erken konuşmamak lazım, izlemek lazım meseleyi. Acaba daha da ileri gider mi bu tartışma, bu çatışma ve Karabağ belki de tamamıyla özgürleştirilebilir. Ermeni askerleri buradan çekilebilir. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsun gayri meşru bir burada şey seçim gerçekleşti. Batı aslında sert tepki verdi. ABD'de tanımadığını falan söyledi ama fiili bir durum ortada var. İstersen bunu da ikinci kısımda konuşalım. Birinci kısımda bu Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler temaslarını ve bu reform meselesini doğru. konuşalım.
Tabii Türkiye Birleşmiş Milletler'in genel kurul toplantılarına her zaman çok önem vermiştir biliyorsun. Bunu çok önemli bir platform olarak görüyor.
Evet.
Dolayısıyla Sayın Erdoğan yine kabinesiyle birlikte, yine geniş bir Türkiye heyetiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin genel kurula katılmak babında ziyaret etti. Tabii Sayın Erdoğan bunu bir fırsat olarak da görüyor. Burada çok önemli ikili görüşmeler yapmaya başladı biliyorsun. Özellikle Türk evinde çeşitli devlet başkanlarını ağırladı. Cezayir'den tut da Polonya'ya yine NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Dün yine bugün önemli temaslarda bulunacak. Yine çeşitli programlara katılıyor. Yine SETA'nın düzenlemiş evet. olduğu Amerikalı think tank temsilcileriyle önemli bir program içerisinde bulundu. Bu açıdan SETA'nın gerçekleştirdiği program da önemli ve anlamlıydı. Tabii şimdi genel kurula odaklanırsak, senin de ifade ettiğin gibi kalkınmayı merkeze alan bir tema var. Yani ekonomiye biraz odaklanmak isteniyor. Birleşmiş Milletler kurumsal yapı olarak tüm ülkelerin, bölgelerin kalkınması, yeniden ticari hayatın zenginleştirilmesi gibi başlıklar var. Bunun dışında tabii iklim meselesi çok önemli. Küresel levhanı felaketlerin yaşandığına tabii maalesef doğru. şahitlik ettiğimiz bir dönemin içerisindeyiz daha. Birkaç gün önce işte Libya, Derne'de yaşananlar, herkesin malumu neredeyse 20 bin insan burada hayatını kaybetti. Orman yangınları artıyor, sel felaketleriyle insanoğlu karşı karşıya. Hı-hı. Bir de tabii küresel iklim krizinin üretim açısından, gıda üretimi, emtiaları açısından ciddi bir baskı yarattığını biliyoruz. Bunun da çok ciddi gıda güvenliğinin sağlanması ve mülteci meselesi gibi birçok mesele noktasında etkisi var. Dolayısıyla bu da önemli bir başlık olacak. Tabii Zelenski'nin doğrudan katılacak olması genel kurula eğer değişmezse önemli. Zelenski'nin gelmesiyle birlikte işte Ukrayna Savaşı da yine gündeme gelecektir muhakkak.
Doğru, evet, tabii.
Burada genel kurulda Rusya'ya yönelik bir baskı atmosferi oluşturulmak istenebilir. Çünkü orada da savaşın tırmanmaya başladığını görmüştük. Temas hatlarında ve temas hatlarının gerisinde taraflar birbirlerine yıpratma savaşı yapmaya devam ediyorlar. Ama aynı zamanda Türkiye'nin inisiyatifiyle işte yürütülen bu küresel gıda güvenliğini tesis eden Tahıl Koridoru Anlaşması'nın lağv edilmesinin önemli ve olumsuz sonuçları olmuştu. Bu konuda pazarlıklar da yürütülüyordu ama maalesef özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin çok istekli olmamasından ötürü bir anlaşma zemini sağlanamıyordu. Anladığım kadarıyla burada Zelenski bu meseleyi de gündeme getirerek Rusya'nın küresel gıda güvenliğini engelleyen bir aktör olarak sunmaya çalışacak. Bu anlamda da genel kurulun gündemini bu bağlamda belirlemeye çalışacak. Tabii hem Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ifadesi hem Amerika ve Türkiye'nin de inisiyatifleriyle Birleşmiş Milletler'deki reform meselesi de yine anladığım kadarıyla gündeme gelecek. Sayın Erdoğan'ın yapacağı konuşmalarda da bu başlıkların önemli yer tutacağını düşünüyorum. Tabii sen geniş bir çerçevede az önce izah ettin aslında. Türkiye'nin hep ciddi bir iddiası vardı. Bunu da bir kavramla ortaya koyuyordu. Dünya 5'ten büyüktür kavramı. Sayın Erdoğan bu konuda işte bir kitap da kaleme aldı. Daha adil bir dünya mümkün dedi bu kitabında. Hatta en son işte Elon Musk'la yaptığı görüşmede de kitabı ona hediye ettiği ve onun da kitabı taşıdığı görüldü. Bu açıdan Erdoğan bu inisiyatife önem veriyor ve Birleşmiş Milletler'in hem en tepedeki kurumsal yapısının hem de en alt noktalardaki bileşenlerine kadar yeniden reform içerisine girmesi gerektiğini düşünüyor. İşte bahsettiğin Güvenlik Konseyi'ndeki veto sisteminin değiştirilmesi, o bölgenin çeşitlendirilmesi, Türkiye gibi ülkelerin de katılım göstermesi, genel kurulun daha güçlü hale getirilmesi ama bunun ötesinde de aktif sahada karşılığı olan Birleşmiş Milletler kurumlarının yeniden teknolojiyi ve çağın gereksinimlerine ayak uyduracak şekilde reforme edilmesi. Çok hantallaşmış durumda bu kurumlar. Kendi içinde bir kurumsal bürokrasi ve oligarşi adeta oluşmuş durumda. Kaynaklar çok kötü şekilde harcanıyor. Yolsuzluklar yaşanıyor. Çok ciddi istismarlar söz konusu ve istenilen sonucu vermiyor. Ama Birleşmiş Milletler önemli bir kurum olmaya devam ediyor uluslararası sistemde. Dolayısıyla bu yapının korunması ve reforme edilmesinin gerekliliği var. Tüm bunları Sayın Erdoğan dile getirecek. Tabii konuşmasında başka hangi başlıklar olabilir? Bir defa bu mülteci meselesine yine bence altını çizecektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği mülakatlarda ve basına yaptığı görüşmelerde de bunu hep dile getirdi. Türkiye'de yaklaşık 5 milyon mülteci var ve Türkiye bu mültecilere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu meselede daha fazla uluslararası destek ve yardım alması ve Suriye gibi işte kaynak ülkelerin istikrarının ve refahının tekrar sağlanması, burada siyasal çözüm süreçlerinin ilerletilmesi gibi Türkiye'nin talepleri var. Bunları muhakkak gündeme getirecektir. Yine Türkiye'nin terörle mücadelesi bağlamında öncelikleri var. Bunları muhakkak gündeme getirecektir. Türkiye her zaman Afrika'nın sözcülüğünü yaptı. Afrika'ya yönelik bu küresel sömürü sisteminin bir an önce bitirilmesi ve Afrika'nın dünya refahından hak ettiği payı alması açısından Türkiye bayraktarlık yaptı. Bu anlamda çıkışları olacak. Yine tabii Ukrayna'daki kriz ve savaşa ilişkin Türkiye'nin bir üçüncü yol siyaseti var. Burada bir arabulucu olma rolü var. Buna yönelik önemli mesajlar vereceğini düşünüyorum açıkçası. Peki.
Şimdi Dağlık Karabağ'a geçelim istersen. Süremiz de daralıyor. Dağlık Karabağ'da bir ateşkes vardı. Hatta ateşkes sonrasında taraflar bir araya gelmiş. Bir siyasi anlaşma ortaya çıkması ihtimali söz konusu olmuştu. Ancak Karabağ içerisindeki bir dinamikler bu süreci anlaşılan o ki çok fazla sürdürmek istemiyor ve tansiyonu arttırma siyasetini tercih ettiler. Bilinçli bir şekilde çatışma hatlarında ya da temas hatlarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne hedef aldılar ve sivilleri hedef alan Azerbaycan topraklarına da sarkan saldırılarda bulundular ve bunun üzerine bugün terörle mücadele operasyonu başlatıldı. Azerbaycan devleti tarafından Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine dayandırılarak hatta medyaya bazı görüntüler de yansıdı. Yine belli ki silahlı insansız hava sistem hava araçları kullanılıyor. Bir takım drone sistemleri aktif olarak kullanılıyor. Hemen birkaç saat geçmesinin ardından Paşinyan daha ılımlı bir mesaj vermeyi tercih etti. Çünkü aksi takdirde yeniden çatışma içerisine girebilir her iki ülkede. Ne diyorsun? Şimdilik sönümlenmiş
gibi
tabii gözüküyor.
Şimdi tabii Dağlık Karabağ işgalinin uzun yıllar sürmesinin ardından Azerbaycan ordusu Türkiye'nin de verdiği destekle işgal altındaki toplakların önemli bir kısmını kurtarmayı, özgürleştirmeyi başarmıştı. İşte Şuşa'dan tutun da diğer önemli kentlere kadar birçok bölge büyük ölçekte özgürleştirildi. Ama o Dağlık Karabağ sorunu tamamen nihayet ermemişti. Orada Rusya'nın arabuluculuğuyla bir ateşkes ve anlaşma yapıldı ve bu anlaşmanın çeşitli şartları vardı. İşte bu Laçin Koridoru'nun temininle birlikte Zengezur Koridoru'nun da sağlanması, yine o bölgedeki silahlı yapıların lağvedilmesi ve belli bir istikrar alanının oluşturulması arzu ediliyordu. Ama bu maalesef özellikle Ermenilerin kendi içerisinde yaşadıkları siyaset ve güç mücadelesinin de sonucu olarak hayata geçmedi. Bunun altını çizmek gerekir. Çünkü Ermenistan'da tam bir siyasal bütünlük yok. Farklı pozisyonlar var. Hele ki son dönemde Paşinyan'ın batıya yakınlaşma çabasına karşı Rusya ile birlikte hareket eden ve Paşinyan'ı devirmek isteyen güçler olduğunu da biliyoruz. Tüm bunlar tabii ciddi soruna neden oluyor ve mevcut istikrarı bozan etki yaratıyor. Muhtemelen bu Hankendi ve Dişe Dağlı Karabağlı işgal altında olan diğer bölgelerdeki bu terör faaliyetleri Paşinyan'a rağmen yapılan şeyler. Paşinyan'ın bunu çok arzu ettiğini ben açıkçası düşünmüyorum. Zaten mevcut eskalasyona da çok destek vermek istemedi. Bunun iki ülke arasındaki bir savaşa dönüşmesini arzu etmiyor. Ama hemen de gösteriler başladı Ermenistan içerisinde. Meclis ve işte Paşinyan'ın konutunun önünde vesairede Paşinyan'ı hain olmakla suçlayan gösteriler organize etmeye başladılar muhalifler. Bunun altını çizmek gerekiyor. Ruslar da şu an için bir destek açıklamasına bulunmadılar Ermenilere. Çünkü onlar da bunun nereye doğru gideceğini çok öngöremiyorlar.
Tabii Rusların Ukrayna ile meşguliyeti
kesinlikle enerjisini zaten tüketiyor. Evet. Ermenistan iç dengelerinde ne olacağı, nereye doğru bu işin evrileceğini bilmiyorlar. Bir eskalasyonda Azerbaycan ordusunun çok daha güçlü olduğu ve Ermenistan'ı ezeceği çok açık. Dolayısıyla bunun tırmanması Azerbaycan lehine, Ermenistan aleyhine olacak ve böyle bir durum Ermeni iç dengelerini de iyice bozabilir. Rusya eğer müdahale etmezse yine Ruslar sorumlu görülebilir Ermeniler tarafından. Dolayısıyla böyle bilmezlikler var. Sahada yaşananlara baktığımızda sen de ifade ettiğin gibi son bir haftadır çeşitli terör faaliyetleri artırılmıştı bölgede. Hı hı. Azerbaycan ordusuna yönelik EYP'li saldırılar gerçekleşti. Çok sayıda şehitler verildi. Yine siviller bazı saldırılarda hayatını kaybetmişti. Dolayısıyla bunlara yönelik kapsamlayıcı ve cezalandırıcı bir eylem olarak bu terör operasyonu başlatıldı. Ve yine hava üstünlüğü hemen tedarik edildi, sağlandı. Kamikaze dronlarla ve diğer siyah sistemleriyle Ermeni hedefler elimine edilmeye başlandı. Yani bunu çok ben uzun süreceğini düşünmüyorum açıkçası. Büyük bir çatışmaya dönmesini taraflar arzu etmeyecektir. Ama Azerbaycan gene bu durumdan yararlanarak etkinlik alanını, nüfus alanını güçlendirebilir. Yine Laçin koridoruna da bir başlık açmak lazım. Yani burada Azerbaycan iyi niyetli bir şekilde Rusya'nın gözetiminde bu koridorun açılmasına onay vermişti. Sonuçta Dağlı Karabağ'ın Ermeni ile bağlayan tek koridor orası.
Ve Azerbaycan kontrolü
kontrolünde çoğunlukla ama Ruslara bir şekilde o hatta görev verilmişti. Ama buranın istismar edildiğini, silah taşındığını, mühimmat taşındığını defalarca tespit etti ve Azerbaycan bu koridoru kesti. Ancak kendi üstünden uluslararası yardımların gitmesini şart koştu. Bunu da Ermeniler şu an için kabul etmiyorlar ve hat kesilmiş durumda. Bunun da etkisi var. Ama tabii anlaşmanın daha önce yapılan bir gereği olarak da Nahçıvan'la Azerbaycan'ın diğer topraklarını birleştirecek bir koridorun, Zengezur koridorunda hayata geçmesi gerekiyordu. Bu Türk dünyasıyla da toprak bütünlüğünün sağlanması anlamına gelecekti kendi içerisine. Ama bu konuda da Ermenistan'ın iyi niyetli davranmadığını, bu süreçte yine özellikle İran gibi ülkelerin de negatif etkisiyle istenilen, arzu edilen gelişmelerin sağlanmadığını gördük. Şimdi Azerbaycan sahada bu terör operasyonlarıyla yine Ermenistan karşısında özellikle bölgede Dağlı Karabağ'da gücünü ve caydırıcı gücünü yeniden tahkim eder ve gösterirse elli bu dosyalarda daha güçlenecektir diye düşünüyorum.
Evet, peki şimdi bu Azerbaycan meselesi önemli. Onu takip edeceğiz. Bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e gitmeden önce basına yapmış olduğu değerlendirmede Avrupa Birliği ile ilgili ifadeler vardı. Orada sanki Türkiye ile Avrupa Birliği arasında bu AP, yani Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yönelik ifadeleri, eleştirilerine karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin gerekli görülmesi halinde üyelik noktasından başka bir noktaya taşınabileceğini ifade etti. Bu aslında flaş bir açıklamaydı. Çünkü biz son dönemlerde dikkat edersen Avrupa-Türkiye arasında yeni bir acaba sayfa ilişki modeli, sayfa açılabilir mi konuşuyorduk. Bu birden ters bir atmosferin oluşmasına sebep oldu.
Yani o reaktif bir tepkiydi bence. Yani genel stratejinin dışında bir söylemdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten Avrupalıların o 200'lük, yani ikircikli siyasetini görüyor ve buna tahammül etmek istemiyor artık. Nihayetinde işte bu en son İsveç'le ilgili NATO'ya dahil olması konusundaki müzakerelerde dahi Avrupalı liderlerin bir kısmı ilişkilerin daha olumlu bir noktaya gitmesi adına rol oynayacaklarına dair taahhütlerde bulunmuşlardı. Ama özellikle işte parlamentonun, Avrupa Parlamentosu'nun burada farklı gündemle, lobiler üzerinden Türkiye karşıtlığında ve ideolojik olarak devam ettiğini görüyoruz. Bu da Türkiye'yi rahatsız eden bir unsur ve Türkiye orada Erdoğan Avrupa'ya bir gerçeği daha ortaya koydu. Yani Türkiye çok stratejik açıdan değerli. Türkiye'den vazgeçemezsiniz. Sen vazgeçmeye niyetiniz varsa da buyurun yolları ayıralım evet. dedi. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde yeniden yaptığı açıklamalarda aslında Türkiye'nin kendi açısından iyi niyetli bir şekilde Avrupa'yla ilişkilerini devam ettirmek istediğini, stratejik ortaklık noktasına bunu taşımak istediğini, Avrupa Birliği'nin sürecin devam etmesini, işte gümrük birliğinin revizyonu, karşılıklı ticari anlamda angajmanların artırılması gerektiğini söyledi. Ama burada tabii Avrupa'ya topu atıyor. Yani Avrupa'nın kararlı olması gerektiğini, iyi niyetli bir şekilde davranması gerektiğini. Artık Türkiye'nin çünkü önünde birçok farklı jeopolitik opsiyon var. Dolayısıyla burada artık Avrupa'nın Türkiye ile ilgili pozisyonda kendisinin karar vermesi gerekiyor aslında.
Evet, peki. Bu haftalık değerlendirmemiz için teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol.
Haftaya muhtemelen yeni konular olacak gündemimizde. Sevgili dinleyenler, Küresel Analiz programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden birlikte olmak ümidiyle hepinize hoşça kalın.
Küresel Analiz. Thank you.